Murat Özsoy'la Şans.
Hocam bir hayranı Haluk Bilginer'in elini öpmeye kalkmış. Haluk Bilginer demiş ki baban hariç kimsenin elini öpme demiş.
Babası ölmüş ama.
Adamın mı?
Evet.
O zaman haklı. O zaman Haluk abi çok ayıp etmiş burada. Bir şey söyleyeceğim. Babası ölmüş bir adam el öpmek istiyor. Babasının yerine koyduğu bir adamdan ve öptürmemiş mi?
Onun üstüne öptürmüş olabilir.
Hocam el öpmeyle aran nasıl? Pandemiden sonra bitmedi mi bu hikaye?
Hiç sevmiyorum.
El öpme ne ya? Begüm el öpmeyi sever misin?
Yani sevmem ama yapıyorum.
Hepimiz öyle yapıyoruz. El öpmeyi seven bir insan var mı?
Mecburi bir saygı.
İstemediğim kimsenin öpmüyorum.
Ben hiç
ama
duymadım.
Ama saygı duyduğum, sevdiğim, saydığım insanları öpüyorum.
Mesela zaten şey duymadım ya. Abi el öpmeye bayılıyorum ya. Abi bayram oluyor. Babaanneme gidiyorum. Elini öpüyorum. Şap şup. Sabun kokuyor. Zeytinyağlı sabun kokuyor. Elim.
Hayır, bunun üstüne düşünmemiş birçok insan da vardır yani.
Evet.
Şartlanmış.
Ya pandemiden önce, şimdi azalmıştır bence, bayramlarda, seyranlarda ne el öptük be hocam.
Evet.
Ne eller öptük ya. Anneannemin, dayısının, bilmem nesinin, amcasının şeyini.
Onları kastediyorum ben.
Anneanne el üstüne el ya.
Bir de böyle bak, zorla uzatanlar
evet,
evet
oluyor ya. En güzeli de o. Yani dayıma ben belki sarılacağım, belki elini sıkacağım, belki böyle önümü nikleyeceğim böyle saygıyla bir şeyler söyleyeceğim. Dayımın elini dokunduğuma, hatta dokunmadan elini uzatıp ağzıma koyuyor. Yani evet, bu el öptürme şeyi, bu krallık gibi bir şey yani bu. Adam evet, ağzıma götürüyor elini yani, öp.
Zaten genelde öptürmek istemeyenleri öpme eğiliminde oluyorsun yani. Öptürmek istemiyorsan daha da saygı duyup
öpmek savaş veriyorsun orada.
Bir şey soracağım. Neden yaşlılarımız el öptürmeyi seviyor?
Evet ya.
Bak ben elimin öpülmesini bazı koşullar dışında yani normal gün akışında bahsediyoruz. Gün akışında mesela hayatımın bir anında elimi öptürmem abi, niye öptüreceğim ya?
Bir de yaşlanınca mesela da niye el öpünce para veriliyor?
O bayramlarda.
Ya o çocukların rızkı, ona da karışmayalım. Çocuklar en az öpüyorsa bir para hani, en azından. O eli niye öptük o zaman biz yani?
Değmesi lazım
en
ama.
En tatsız o zaten.
Evet abi. Ya el öpmek, bilmiyorum hocam, ben mesela elimi öpecek olsa birisi ben mahcup olurum yani. Elim yıkadım mı, temiz mi acaba? Oğlum inşallah çocuk kız şey kokmuyordur
hemen
falan.
Hemen 2-3 dakika öncesi gözünün önüne gelebilir yaptığım bir
onu
şey.
Onu kolonyalarım tabii abi, onu iyice kolonyalarım, dezenfektelerim.
Ulan öptürdük ama ne yapmışız?
Ya bu nedir abi, ağzıma dayamak nedir ya, bu yaşlılarımızın nereden geliyor yani bu şey el öpmek?
Yeni yaşlılarda yok o.
Yok Allah şükür yok ya. El öpmek. Bak yok ya, savunmayacağım abi. El öpmeyelim, saygıdandır. Saygıyı başka şekilde bulalım o zaman arkadaşlar. Bu konumuz bir rahatsızlık veriyor bize. Oturalım bunu konuşalım mesela. Başka bir şey yapalım. Başımızla bir selam verelim mesela. El öpmeyelim yani. Pandemi,
sarılmak
pandemi
iyi olabilir. Yani böyle sarılmak daha
mesela,
bir şey.
Mesela.
Yasemin el öpüyor mu?
Yani şu ana kadar görmedim.
Hocam yok, el öpmenin nesli tükendi, bitti artık o iş bence. Çocuklara
ben
anlatamayız.
Ben vermiyorum.
Yani şimdi çocuğunu anlattığını düşün. Neden el öpmeliyiz? Kocaman bir boşluk bence öpmemeniz gibi geliyor bana. Azalarak biten adetlerimizden bir tanesi. Murat Özsoy'la Charles. Begüm, Instagram kullanıcıları artık arkadaşlık isteği gönderirken takip nedenini de belirtmek zorunda olacakmış. Nasıl
Aa,
olacak
müthiş
ya?
Müthiş.
Böyle
çok
şey olur
bence
mu ya?
Bence
ne diyeceğim?
Güzel.
Ne diyeceğim kıza, ben sana yürüyeceğim mi diyeceğim ya? Ne diyeceğim Allah aşkına? Nasıl açıklayacağım yani bunu
evet,
ben?
Senin için biraz zor olacak.
Hayır, herkes için zor kardeşim. Bilemeyiz niye takip ettiğimiz yani insanları. Ha şunu mesela yani, şimdi bir sanatçıyı takip ediyorsun. Niye takip ettin diye sormaz. Onların açıktır zaten. Hani işlerini takip ediyorum. Ama mesela bir kadını, bir erkeği takip ederken sana iyi mi geldi bu, öncelikle sorayım. Okey mi?
Ben fikir olarak bence güzel.
Muhtemelen kadınlar bayıldı bu fikre.
Yani
çünkü bu çok rahatsızlık verici bir durum bence. Hocam sen hiç bir kadının diğerleri klasörünü gördün mü hiç? Yani böyle istek, mesaj isteklerini.
Yok, hiç görmedim.
Eli ayağı tutan herhangi bir kadından bahsediyorum. Yani böyle dünyanın en güzel bilmem, hiç aramıyorlar. İnanılmaz saçma sapan, sapıkça. Neler hocam. Bir kadın Instagram'ı kadar zor bir şey yok yani. Çok zor.
Tahmin edebiliyorum.
Allah kolaylık versin. O yüzden kadınlar için bence çok güzel bir çözüm oldu. Bir gün mesela seni takip edeceğim. Sana yazacağım yani.
Evet, neden?
Bundan dolayı.
Neden?
Takip edeceğim. Bunu evet, acaba biri mi değerlendirecek? Yani sana gelmeden önce de hani birinin erinmesi lazım.
Ben değerlendireceğim bence. Geçerli bir sebep.
Ama aynı yere geldik, sapık sapık yazacaklar. Şunun için. Bunun için takip etmek istiyorum. Yani aynı şey. Aynı şey olacak. Aynı şey olacak. Bilmiyorum. Zorlaşıyor hocam. Ama artık insanlarla tanışmanın başka yolda kalmadı gibi bir şey benim için mesela. Dışarıda gezmiyoruz.
Artık tabii normalde.
Yani.
Dışarıda böyle bir yerde
sosyalleştiğimiz, değil mi? Zor
ya
yani.
Ya arkadaşlar tanıştırıyor, öyle oluyor.
Evet. Şimdi de biriyle tanışmak istersek yazacağız. Tanışmak için. Tanışmak vesilesiyle. Acaba şey mi, resmi bir dil mi kullanmalıyım mesela burada?
LinkedIn gibi.
Yani herhalde öyle bir şey olabilir. Onu bence reklama girmez. Mesela birine tanışmak istiyorsak mesela bir kadınla ne yazacağım onu takip ederken? Ne gibi bir şey yazayım yani? çok çok çok arabesk geliyor yani, seni tanımak
evet,
istiyorum.
Evet öyle bu arada.
Ama
evet.
nedir yani hani konuşmak
değişik
için.
Değişik bir şey bulmalısın, dikkat çeksin diğerlerinin arasında.
Ya biz neden sürekli sınavlara tabiyiz abi?
Şeyi soracağım, peki dışarıda bir yerde mi tanışmak daha kolaydı? Sen biraz eskiyi de bildiğin için, yoksa şimdi sosyal medyada biriyle tanışmak.
Hocam bu konularda çok doluyum, az sonra aydınlatacağım seni.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam eskiden dışarıda sosyalleşirken artık Instagram ve türevlerine muhtaç durumda gibiyiz bence. Yani artık çok dışarı çıkmıyoruz. Yani çok o yüzden insanlara tanışmanın bir yolu, en büyük yolu şu an, en önemli yolu sosyal medya gibi.
Peki eskiden daha mı kolaydı dışarıda bile tanışmak, yoksa sosyal medya şimdi daha mı hızlandırdı o işleri?
Bence şeyi saymazsak, yani o dışarıya çıktık işte zaman verdik oraya uğraştık falan, onları saymazsak dışarıda tanışmak daha kolaydı bence. Neden diyeceksin? Şimdi Instagram'da birinin bir fotoğrafını görüyorsun, beğeniyorsun, ona yazıyorsun. O öyle bir havada mı, öyle mi modda mı, sana karşı mesela pozitif mi, gözlerini görmüyorsun, düşüncelerini görmüyorsun. Sonra bir şey yazıyor. O yazdığını nasıl anlamalıyım onu bilmiyorsun. Sen yani çok zor hocam. Ama önceden mesela bir mekanda sosyalleşmek şöyle bir şeydi. Gidiyordun, birini görüyordun. Bakıyor, göz göze geliyordunuz mesela bir anda. Bir muhabbet açıyordun. Zaten istenmediğin yerde olduğunda hemen anlıyordun konuyu. Ya da işte ne bileyim, akıyorsa sohbet, orada kalıyordun yani.
Sosyal medya öncesi şöyle bir tanışıklık oldu mu sizde hiç? Telefondan biriyle tanışıp
çok
oluşma.
Tabii.
Hatta şöyle, fotoğraflarını görürsün, o senin fotoğrafını görür, bir arkadaşın tanıyordur. Sonra telefonlarını alırsın.
Çok romantik.
Instagram'ın şey hali bu aslında.
Bak fotoğraflısı olmadı bana hocam.
Oldu.
Arkadaşın yani sana fotoğraf gösterdi.
Böyle bir arkadaşım var dedi. Ay,
evet.
Dedim. Sonra aynı şekilde benim fotoğrafımı gösterdi. Sonra telefonda tanışma.
Evet.
Konuşma. Sonra buluşma.
Evet. Evet anladım. Ben bir kere görücü usulü tanıştım hocam. O zamanlarda da böyle telefon melefon varsa da bende yoktu. Ben yurtta kalıyordum. Bir arkadaşım dedi ki bir kız var. Hiç fotoğraf falan göstermedi. Bir kız var, çok zengin dedi. Dedim dur bakalım nasıl bir şey. Yani lisede bir öğrenci için çok zengin bir kız ilk defa duyduğum bir kavram. Yani daha önceden karşılaşmamışım. Hocam sadece zengin değilmiş, çok güzelmiş. Dünyanın en güzel kızlarından bir tanesiyle tanıştım. Bir kere buluştuk hocam. Ve o anda tabii anladım. Yani benim böyle bir şeye yetmez yani. Hiçbir açıdan ben yetmeyeceğim. Çünkü hocam bir aylık harçlığımı Ataköy Marina civarında bir günde bıraktım ben. Döndüm yani. Ondan sonra domates ekmek yemeği falan yapacağım ve bir buluşmada. Evet. Kız orada aylık, haftaya da şuraya gidelim falan dedi. Bana ben hayatımda öyle mekanlara ne girmişim ne etmişim. Yani karnın acıktığı zaman gidersin, orada bir ıslak hamburger yersin falan. Benim hayatım buydu hocam. Kız bana diyor ki şuraya gittik. Abimde bu var. Annem de burada yer falan filan. Allah'ım bir uzaylı gibi. Bir şey gibi yani, sanki böyle bir şey böcekleri var ya hocam, o kahverengi dandik böcekler üstüne konuyor adamların. Sanki evet. Bir kızın omzuna konmuşum ve onda geziyormuş gibi yani. Eşitlik asla yok yani, hiç o dünyadan olmadım, anlamıştım. Görücü usulü de
o
sıkıntı hocam.
O tatsız bir şey.
Evet ama karşılaştığında birisiyle anlıyorsun bence. Yani bir sohbeti açtığın zaman olur mu olmaz mı? Begüm ne diyorsun?
Erkekler için bu çok önemli mi?
Ney?
Çok üstünde duruyorsunuz değil mi?
Neyin?
Bu hani ben onu işte karşılayabilir miyim?
Ha yok, o zaman... Hiçbir anlamda karşılayamayacağım bildiğim için. Param yetmiyor abi, param. Yani kız bana diyor ki şurada buluşalım, ben oraya kaç vesaire giderim, onu hesaplıyordum yani.
Yani şu yüzden söyledim. Bu evet. Anlattığın şey günümüzde de bence erkekler için geçerli olabilir.
Evet.
Hala buna...
Kesinlikle vardır.
Büyük bir baskı.
Baskıdır. Evet, ama yani... şöyle olabiliyor bazen. Mesela hani adamın mesela ekonomik gücü yetmiyordur. Başka bir şeyi vardır. Hani o zaman benim hiçbir şeyim yoktu ya. Şimdi biraz daha...
Hani hiçbir şeye yetmiyor.
Evet. Erkeklerin bu doğadaki amacı geldikten sonra, hemen erkekliğinin farkına vardıktan sonra, yetersizliklerin üzerini kapatmak için böyle parlak şeyler inşa etmektir. Yani böyle çok yetenekli insanlara bakarsan yeteneklerine, mutlaka bir yetersizliği vardır ki onu oraya inşa etmiş. Ben başta olmak üzere. Zaman içinde bunu örtmeye başlarız. Örteriz. Sonra bazıları ona çok kaptırır kendini. O onun gibi olmaya başlar.
Gerçekliği kaybeder. Gerçekliği.
Evet. Bazıları da kendi yalanına inanır, gerçek yapar hocam. Bazıları da böyledir yani. Her şeyi gerçek eden insanlar. Ama evet yani bir denge olması gerekiyor sanki mutlu bir ilişkide.
Benim
ne diyorsun?
Benim için önemli. Evet.
Senin için değil mi?
Benim için önemli değil.
Yani şey mi diyorsun?
Uyumlanmak önemli.
Mesela benim eşim mesela, ya da buluşacağım, tanışacağım insanın mesela teknesi olsa benim için sorun değil diyorsun.
Değil.
Yalıda otursa benim için sorun değil diyorsun. Allah Allah, çok şaşırdım hocam. Neden acaba?
Yalısı olmasa da önemli değil.
Bir şey söyleyeyim
yani.
Benim için de sorun değil ki. Kim dedi onu? Benim için de sorun değil yalısı olması falan. Asla sorun etmem bunu. Asla yani. Asla. Sadece mevzu şu yani, hani benim de yalımın olmasını istiyorsa üzücü bir durum olur. Yoksa ben bir köşeye kıvrılır yatarım yani. Hiç sorun etmem bunu.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam Instagram'da bir şeye rastladım. Diyor ki maaşın yarısı platform üyeliklerine, yarısı da Ice Latte'ye gidiyor. Çok doğru değil mi?
Doğru. Geri kalan da tavuk döneri.
Tavuk döneri dolmuş ya minibüse. Gerçekten bu hale geldi hocam bazı insanlar için durum. Yani ihtiyaçlarımız da arttı. Yani bir yandan ekonominin hani durumu varken ortada bir
daha
yandan
daha fazla şeye para ödemeye başladık.
Evet hocam, mesela bak birçok insan şu anda aslında neye ne ödediğini bilmiyor olabilir. Yani bir ara çocuk var diye atıyorum bilmem ne platformunu açmışsındır, tamam mı? Çizgi film var diye, bir şey var diye aldın onu. Öbürünü gittin maç var diye aldın. Öbürünü izleriz dedin aldın. Sonra eşin geldi dedi ki ya işte bir platform var çok entel dantel filmler yayınlıyor, onu da alalım dedi. Aldın, iptal ederiz dedin falan filan. Hocam bak toplarsan gerçekten ciddi maliyetler. Yani bir platform üyelikleri şu an 300-400-500 lira falan aylık. Ya böyle bir duruma geldi.
İptal etmeye çalışıyorum bazılarını.
Allah'tan kolay, eskisi gibi değil hocam. Eskiden biliyorsun bir platform vardı, hala var ama sürünüyorlar galiba. Fax falan istiyorlardı hocam. İptal etmen için fax çekmeni istiyorlardı. Ben iki gün fax makinesi aradım ya. Sonra faxı çektim gönderdim, bana dediler ki fotoğrafınız karanlık çıkmış. Fax olduğundan dolayı olabilir mi acaba? Yani fax ne abi? Fax diye bir şey mi kaldı, fotoğrafını çekiyorsun
İptal
WhatsApp'tan?
İptal etmemek için her türlü yol deniyorlar.
Evet hocam, her türlü şaklabanlığı yapıyorlar.
Var
neyse
benim
ki...
bir iki aldım hizmet öyle. İptal ettirmede zorlandım.
Hocam hala galiba E-Devlet'te baktın mı hiç bilmiyorum. Artık abonelikleri kolaylıkla devletin garantisi ve koruması altında galiba iptal edebiliyorsun.
Aa çok iyi.
Bir gir bak böyle, eminim abuk subuk, ben bir temizlik yaptım orada. Abuk subuk bir şeyler vardı hocam.
Paralı üyelikleri iptal edebiliyorsun.
Evet. İşte atıyorum interneti dahil yani buna. E-Devlet'ten giriyorsun, üzerine kayıtlı abonelikleri. Ama tabii burada şey yazmayabilir. Platformlar falan yazmayabilir. Onları telefondan falan artık yapacaksın. Bir ara yapacağım hocam bunu. Bir ara oturacağım. Lan ben nereye para harcıyorum diye bakıp mesela çok gereksiz masraflar tespit atacağım bence.
Bir tane film
bence.
Seyrediyorsun, bir senelik para ödüyorsun.
Gerçekten öyle bir durum var hocam. Ya tamam, hepsi olsun istiyoruz. İşimiz de bu ama lüzumsuz. Kendi
başka bir yol bulunmalı buna. Bu çok saçma bir hale geldi çünkü.
Evet, Türkiye gibi ülkelerde ekstra saçma yani. Bence şöyle bir yere varabiliriz. Bir platform olur. O diğerlerinden içerik kiralar. O platformu yolu insan izlerler. Yoksa,
en temizi o.
Yoksa zor hocam yani Türkiye gibi bir
devamlılığı
ülkede.
Devamlılığı yok bunun bence.
Yani 3 platform, 5 platform abonelik yok. Bekliyorsun insanlardan, çok zor yani.
Hangisinden içeriği seyrediyorsan ona platform onu ödemeye
evet.
Yapacak.
Şu Ice Lab diye de bir çözüm bulursak demek ki yaşarız yani bu hayat hocam. Murat Özsoy'la Charles. Hocam fareler çok ilginç canlılar ya. İnsana benziyorlarmış genetik olarak falan. O yüzden fareler üzerinde pek çok araştırma çalışma yapılmış. Biliyor muydun bu konuyu?
Duymuştum.
Yani farelerin kozmetikte falan kullanıyorlar bu hayvanları, kobay olarak falan deniyorlar.
Birçok şeyde kullanıyorlar.
Hakkını veremiyoruz bence farelerin hocam.
Yeterince.
Yeterince veremiyoruz. Mesela evlerde çıkan o korkunç farelerin nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Bence onların da bir faydalı tarafı vardır diye düşünüyorum. Genelde veba gibi.
Eğitilebilir belki.
Evet, bir şeyler olmalı. Akıllı hayvanlar. Hocam bir araştırmaya göre fareler bazı durumlarda geleceği planlayabiliyorlarmış ve ona göre hareket ediyorlarmış. Yani hani bir yere yerleşti ya mesela, atıyorum senin eve geldi Kadıköy. Ya Kadıköy bozdu ya, seneye çıkarım ben buradan gibi planlar yapıyormuş fareler mesela.
Olabilir.
Ya da mesela seneye şuraya doğru kazarım, bir de oraya bakalım gibi planları varmış hocam farelerin. Bazı hayvanlarda bu var. Yani şimdi hayvanların biz...
Fareler, kargalar.
Evet, yani hayvanların genel olarak akıllarının olmadığını düşünüyoruz ya biz. İçgüdüleri var yani, içgüdüyle hareket ediyorlar gibi düşünüyoruz ya. İşte o akılla içgüdüyü belirleyen şey nedir hocam? Bir karga mesela ezberliyor bir adama taktığı zaman kafaya.
Yani o zekanın bence şeyi var, limiti olabilir. Bir hafıza evet. Kartı gibi düşün.
Hmm.
O limitler içerisinde belli bir düşünce yapısına sahip olabilir.
Aslında yani. Bizde de böyle olsa ya hocam. Arada formatlayabilsek ya hafıza kartımızı.
O çok iyi olur.
Vallahi mükemmel
İsterdim
olur ya.
İsterdim ben.
Yani şu farenin yaptığını ben yapamıyorum ha. Bazı durumlarda geleceği planlamıyorum.
Gibi. Diz temizliği yapıyorsun ya, onun evet. Gibi bir şey de olsa çok iyi olur.
Bir kurtarma yapabilir. Kurtarma. Ne olur ne olmaz. Oğlum bu kızı siliyoruz ama ihtiyacımız olur bir gün.
Yedekleme yapalım. Gerektiğinde oraya evet. Gidelim. Gereksiz şeyleri kaldıralım.
Keşke öyle bir şey olsa ya. Bir gün öyle bir şey olsa beynindeki gereksiz bilgileri sildirmek ister miydin mesela?
İsterdim.
Ben çok isterdim biliyor musun? Tabii. O kadar gereksiz şey var ki kafamın içinde.
Konforlu olurdu.
O kadar gereksiz şey var ki kafamın içinde.
Ya da istediğin yeni bir şeyi yükle mesela.
Evet. Mesela.
Mesela.
Ya mesela benim kafamın içinde bazı günler böyle ayda bir iki kere falan Zafer Peker çalıyor hocam. Zafer Peker. Hakan Peker'in kardeşi. Bak müziği falan bıraktı bu adam.
Bazı şeyler çok takılıyor.
Neden benim kafamda Zafer Peker çalıyor? Benim Zafer Peker dinlediğim hangi anım var ki ben bilmiyorum.
İçten içe hoşuna gidiyor olabilir mi?
Hakan Peker'in peki. Hayır. Ateşteyim ateşle.
O olur bak, onu dinledim hocam. O, Hakan Peker'in o şarkısını ben dinledim. Dans etmeye çalıştım o şarkıyla. Onun figürlerini
Çelik'ten
çalıştım.
Çelik'ten mesela.
Çelik Dumka. Gitme gelme yapma. Bak bunlar var bende. Mesela ben bandağını almıştım çelik yüzünden. Hatta ben küçükken dans yarışmasına katılmıştım hocam.
Gerçek
olarak. Bu anları, bu anları anlatacağım birazdan.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şarjın ortalarına geldik ama asıl heyecan şimdi başlıyor. Bundan sonra kim bilir neler konuşacağız, neler çalacağız. Atalar Hocam ve Begüm'le şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam İzmir'de bir abimiz yeni doğan çocuğun adını, kızının adını Fenerbahçe koymuş. Ne diyelim? İyi mi sence? Okey mi?
Yani çok iddialı bir hareket.
İddialı hareket olmasının ötesinde Fenerbahçe bir kız ismi mi acaba? Mesela o da bir muallaktayken.
Bence bir kız ismi olabilir.
Fenerbahçe mi?
Evet.
Ya öyle düşünürsen Galatasaray'da bir kız ismi olabilir. Beşiktaş.
Beşiktaş olmaz ya.
Beşiktaş erkek ismi.
Galatasaray'da bence olmaz. Biraz daha sert geliyor. Fenerbahçe biraz daha naif tatlı.
Sen Galatasaraylı mısın?
Hayır, Fenerbahçe.
Ha tamam, güzel güzel, sevindim. Bizi mi gömüyorsun diye bir an baktım. Tamam, iyi anlamda. İyi anlamda, evet. Okey. Düşünelim Fenerbahçe. Beşiktaş erkek ismi gibi geliyor peki. O,
evet, Beşiktaş erkek ismi. Bence biraz lokasyondan dolayı da belki bana öyle bir çağrışım yapıyor olabilir.
Beşiktaş lokasyonu erkek bir çağrışım mı yapıyor,
evet,
sende? İzmir kadın çağrışımı yapıyor tabii ki.
Evet.
Bak doğru. Konu nereden nereye geldi şu an, isimlerden. mesela
Ankara erkektir mesela.
Öyle mi?
Bence öyle.
Konya?
Erkek, net erkek.
Allah Allah.
Erkeğin erkeği Konya. Hiç,
Allah hocam.
Peki. Trabzon.
Sor. Sor hocam, ben de soracağım. Ya yani burada illerimizi konuşmuyoruz. Sadece illerimizin, evet, isimlerinin çağrışımlarını konuşuyoruz. Yani hepsinin erkeği kadını
sana
var.
Nasıl geliyor mesela Trabzon?
Trabzon bana da erkek gibi geliyor. Yani. Erkek ismi gibi geliyor. Yani Trabzon Atalar mesela. Mesela Trabzon. Oğlum ya Trabzon Allah'ım. Kız olsaydı mesela işte kim olabilir? İzmir
Nide
mesela.
Olabilirdi
Nide
olabilirdi mesela kız.
Aa Nide. Evet, evet. Ama ona Nide demezdik. Nide. Değil mi? Nide. Nide
su.
Atalar.
Nide Su.
Nide Su Atalar. Oluyor hocam. Olur. Nide Su. Sanki şu an böyle bir isim varmış gibi geldi bana.
Muğla da mesela. Bence. Muğla da kız ismi.
Muğla. Muğla Uğur.
Muğla. Muğla Uğur. Bana biraz erkek gibi geldi.
Muğla mı?
Muğla, evet.
Nasıl çağrıştığına
biraz
bağlı.
Daha böyle kalın
mesela,
geliyor.
Mesela Muğla. Oğlum Muğla falan dersen. Ya geçen Muğla ile oturuyoruz. Evet, erkek gibi oldu şu anda.
Yani.
Ama Muğla gitme, seni seviyorum dersen mesela.
Yumuşatamıyorum sanki. Ha. Bilmem.
Evet.
Oluyor mu sence?
Muğla bana da şu an artık erkek gibi geliyor. Bir daha bir Muğla kızla karşılaşırsam.
Seni ikna ettim.
Evet, yani şöyle mesela Ümit adlı bir kızla karşılaşırsam ne hissediyorsam bundan sonra Muğla adında bir kızla karşılaştığımda onu hissedeceğim. Yani Ümit de mesela ya istemezdim. Yani kimse yanlış anlamasın ama Ümit adlı bir kızla beraber olamazdım hocam. Olamam yani.
Büyük konuşma.
Olamam hocam, olamam. Büyük yani yapamam. Ümit. Ümit yani. Ümit erkek ismi de bana göre.
Yapar diye bir kızla Ümit tanışırsın davala yarın gözünde.
Ya yok hocam ya. Yok hocam ya. Yani Taner adlı bir kızla mesela tanışsam da aynı şeyi hissederim. Taner. Ben Taner'i seviyorum mesela. Diyemem yani. Ağzıma yakışmıyor hocam. Olmaz. Olmaz.
Tanış
bence
dersin ama.
Ya annelere bak. Annelere babalara ricam. Abi gözünü seveyim. Siz bir kere koyacaksınız ismini. Zaten ondan sonra oğlum kızım deyip geçeceksiniz yani. Bir daha o isim söylemeyeceksiniz. Bu çocuk bu isimle yaşayacak yani. Şöyle fantastik isimler değil.
Zorlamayın
gözünü seveyim
ya. Çok
abi evet
gerek
ya. Evet yani kadın isim belli, erkek isim belli. Ona göre koyun diyeceğim. Artık böyle de bu konuya da karışmış olduk hocam.
Söyle. Şarj.
Begüm, Japonya'da bir ablamız 32 yaşındaymış. Gerçek aşkı bulamayınca gerçek hayatında ChatGPT'den bir karakter yaratmış ve bununla evlenmiş.
Mutluysa
böyle
ne güzel.
Mutlu olur mu bilmiyoruz, onu düşüneceğiz yani. Şimdi konuşacağız.
Nikah şekeri yaptırmışlar mı?
Onu da şeyde yapmış hocam, ICQ'da yapmış. Yani herhalde o dijitaldir yani, onu da bastırmış hali yok yani bence. Bastırmamıştı diye
çünkü dijital. Crush. O da kendi crush.
Ha, kendi crush oynamış olabilirler hocam. Şimdi çokça duyuyoruz bu haberleri artık. Yapay zeka.
Yaş çok erken değil mi bu umutsuzluk için?
Doğru. 3 sene daha, 5 sene daha bakabilirdi. Demek ki ablam ne yaşadıysa onu orada 32'de bırakmak
umudu
istemiş.
Umudu bayağı kesmiş.
Yani ChatGPT ile sevgili olmak. Öncelikle bu yapay zekanın bir olayı var. Buna prompt giriyoruz. Yani şöyle olmanı istiyorum diyorsun, öyle oluyor.
Evet. Şimdi, o onu tercih etmiş demek ki.
Evet ama bu şimdi teoride çok güzel gelse de kulağa. Acaba bir insana her şeyinin nasıl olması gerektiğini söylesek ve öyle olsa onu sever miyiz ki?
Yok, sevmem.
Bence yani de sevmeyiz.
Yok.
Yani evet. Şimdi bu ablam nerede ChatGPT'ye? İşte bana nazik davran, okey.
Bir belirsizlik olması lazım.
Evet, bana saygılı ol. İşte bana bilmem ne. Yani bu aslında ChatGPT'nin yapacağı bir şey değil. Bu bir insandan bekleyeceğim bir şey. Demek ki hödüklü insanlarla beraber olmuşsun ve bunları görememişsin aslında. Yani çözüm kendine yapay bir sevgili yapmak mı yoksa mesela bir dahakine daha dikkatli olmak mı? Ablam bırakmış. Bir noktada bırakmış.
Bu tip İnsanlar bana çok enteresan geliyor işte. Vitrin mankeniyle evleniyor.
O gerçekten enteresanmış hocam.
Vitrin i̇şte yapay zeka ile evleniyor.
Ya da heykel kulesiyle evlenen biri vardı.
Gibi. Yani bu insanların bir masaya yatırılması gerekiyor.
Evet hocam. Onu istemiyorlar. Yani ona bilgisayar masasına yatmayı tercih ediyorlar herhalde.
Bir de bu öyle nikah kim kıymış?
Bu nikah da herhalde ChatGPT'ye falan kıydı. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Ama yapabilirler. Japonya'da böyle saçma sapan şeyler var yani. İnsanlar yapabiliyorlar. Evet. Beklentileri ne ona göre hocam? Yani yapay zekadan beklentisini istiyorsa eşinden. Mesela işte bana enteresan şeyler anlat mesela. Ne bileyim bana ne kadar güzel olduğumu söyle gibi şeyler. Bunu yapar yani yapay zeka.
Acaba ona çiçek gönderebiliyor mudur?
Mesela. Onu da yakında yaparlar ben sana söyleyeyim. Onu da bir çiçek uygulamasına bağlayıp onu da yapabilirler. Düşününce iyi ya şu an. Ben bahsettikçe bu fikre alıştım. Bir şey söyleyeceğim. Bunun kadın versiyonu varsa nikah basarım bak ilk gün. Sadece belli kriterlerim var. Onu da şimdilik henüz çözememiş olabilirler ama bir gün neden olmasın diyelim hocam. Nereden nereye geldik?
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam şimdi bir iddia gündeme geldi. Diyor ki Türkiye 2026 yılından itibaren 4 gün çalışma modelini deneyecek diyor. Böyle bir haber çıktı karşıma. Deneyecek diyor, deneyecek. Önce bir bakacağız diyor herhalde. Olur mu hocam böyle bir şey sence?
Olur.
4 gün çalışma
modeli. 4 gün olur.
Yani cuma tatil mi olacak?
Günü belli miymiş?
Yani herhalde ona denk getirirler yani. Bari cuma olsun yani insanlar cumaya da gitsinler evet. Mesela madem tatil olacak.
Bence olur.
Hocam yani bir şey söyleyeyim.
Hala çalışma sistemi, okul sistemi.
Evet.
Sanayi devrimi sonrası düzene göre
evet
devam ediyor. Ama gerçek hayat aslında öyle ilerlemiyor. İşte bu yapay zekaları konuşuyoruz. Eğitim evet. modelleri değişiyor, konuşuluyor. Buna göre her şeyin evet. şekillenmesi gerekiyor. Bir de bu şehirde bak trafiği görüyoruz.
Evet, herkesin bu saatte yollarda evet. olması bir sürü vakit. Hocam ben sana bir söyleyeyim mi? Burada bence iş hayatında, Türkiye'de, ekonomik dünyada yani bu business dediğimiz her şeyde olay çok çalışmaktan ziyade verimli çalışmak olmalı.
Kesinlikle.
Mesela ben plazalarda mesela birçok yerde görüyorum yani bir ortada herkes de görüyordur bunu yani genel olarak %30'a düşen falan bir verimsizlik var hocam.
Şöyle
çok sebebi var bunun çok.
Normalde ortalamada yani bu her işin tabii değişebilir ama verimli çalışma 3-4 saatlik bir çalışma evet. aslında günlük insanın evet. çalıştığı. Ofiste evet. olur geri kalan zaman çok evet. verimsiz ve alakasız şeyler.
Çoğu yerde bu bizi dinleyenler bunu bence onaylıyorlardır. Yani o kadar boş toplantılar, o kadar boş muhabbetler. Yani arada geçen vakitler dışarı çıkıyor bir işte hava aldı, yemekti bilmem
bir
neydi.
De trafikte geçirdiğim vakit evet, de var buna.
O trafikte vakit geçirmesi için de şey tabii bütün gün orada tutulunca mecbur herkes aynı anda çıkıyor yani hani. Daha akıllıca bir modele geçeriz diye düşünmüştüm ben. Bir ara bu evden çalışma olayı vardı ya.
Pandemi sonrası ümitlenmiştim.
Tam düzeliyor demiştik değil mi hocam? Yani insanlar şu anda mutsuzlar. O trafiğe gireceği için mutsuz, sabah oradan geldiği için mutsuz, maaşı az olduğu için mutsuz. O çalışma hayatında bu verimliliği arttırmıyor, düşürüyor.
Ya bazı kafalar şöyle işliyor aslında. Yani bir insanı bir yerde belli bir saat süre tutması evet. gerekliliği gibi. Yani yasalar vesaire bunlar da zaten ona göre. Ama evet. dediğim gibi bu sanayi devrimi sonrası olan sisteme göre düzenlenmiş her şey. Ama gerçek hayat şu anda öyle akmıyor.
Evet,
İş hayatı öyle akmıyor.
Böyle bir fikir ortaya atılmış. Bilmiyorum gerçek mi diyeyim bu haber. Biz de konuşmuş olduk hocam. Verimli çalışmak bence çok zaman geçirmekten ofiste daha iyi gibi geliyor bana. Baksınlar bakalım hocam.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam enteresan bir haber daha var. Bu yiyecek içecek işletmelerinde yani restoranlarda, kafelerde vesaire zorunlu servis ve masa ücreti yasaklanıyormuş. Yani bundan sonra menülerde sadece ürünün fiyatı yazacakmış. Orada hani masaya oturdun, masa ücreti, servis ücreti. Herhalde bu küver falan mı içine giriyor bu muhabbetin?
O da giriyor. Bu servis işte tip dediğimiz olay da giriyor galiba.
Evet diyor ki lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzerleri işletmelerde tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında işte herhalde küver gibi bilmiyorum onu da emin
değiliz. Sandalye parası diyen yerler gördüm.
Öyle mi?
Sandalye parası evet.
Ya şimdi bazı yerlerde anlıyorum mesela adam geliyor sahil kenarında bir yer oturmuş orada bir çay içiyor ve bütün gün orada oturuyor. Hakkı mı hakkı ama adama da yazık değil mi esnafa yazık yani orada bir şey iyi niyet dengesini kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tam tersi de geçerli yani adam oturuyor bir yere bir hesap geliyor. Bizde şey var ya hocam Türklerde yani bizim ülkemizde yaşayan insanlarda restoranlarda özellikle hani böyle belli başlı tarzdaki restoranlarda hesap gelir ama o hesaba bakmazsın. Bakmak ayıp gibi gelir. Hani böyle ne yazmışlar lan, bu kadar ne geldi diye sormak ayıpmış gibi gelir. Bakacaksın hocam, ne demek? Tabii ki bakacaksın.
Yani eksiği fazlası olabilir.
Evet.
Onların açısından kesinlikle. Da kendi açımdan da.
Yani şöyle baktığın zaman da bir sürü şey görüyorsun.
Eksik gelirse ilgilenmiyorum da fazla yazdılar.
Evet, zaten genelde öyle. Evet, genelde öyle. Ya yani bunlar iyi niyet çerçevesinde düzenlenmesi gereken şeyler. Şimdi bir mekandan bunun alınmayacak olmasını, işte işletme bedeli, ne bileyim işte servis hizmeti. Ben süper iyi diyemem şu anda. Hani suistimal de edilebilir. İkisinin ortasında bir noktada.
Yurt dışında servis ücreti genellikle hesaba ekleniyor.
Evet.
%10-15
bahşiş arası. Bile ekliyorlar hocam mesela
bahşiş
Amerika'da.
Bahşiş ekliyorlar işte.
Evet, İngiltere'de senin böyle
evet,
bir.
Evet evet, direkt ekliyorlar.
Evet.
Ama şey yok onlarda tabii. Şeffaflık var yani. Biz
evet
şimdi
hocam.
Bazı yerlere gidersin, menüyü göremezsin. Ne yediğini, evet, fiyatını bilemezsin. Orada çok net.
En büyük kapıda, sıkıntı da o.
Hatta hesaplarını işte web sitesi, Instagram, evet, sosyal medya hesaplarında da o menüde görürsün. Zaten gitmeden biliyorsun.
Evet, bu böyle bizde ve bizde bunun tam tersi var ve bunu da herkes bilmesine rağmen kimse konuşmuyor. Yani şu gün seni alayım buradan hocam. Şöyle sahile doğru gidelim. Eminönü'ne doğru ya da atıyorum Emirgan'a doğru bir yere gidelim. Yol üzerinde karşılaştığımız bir balıkçıya gidersek mesela. Menüyü görmek isteyebiliriz mesela, değil mi? Orada fiyatlara da bakabiliriz. Hepsini tek tek soralım. Hiçbir zaman o yazan fiyatta ödemiyorsun. Her zaman daha fazlasını veriyorsun.
Evet.
Buna itiraz olan var mı şu an?
Kesinlikle yok,
böyle.
Doğru.
Bu böyle yani. Biz bunu niye böyle değilmiş gibi yapıyoruz acaba? Hı. Yani.
Ya olmaması gereken bir şey.
Olmaması var. Gereken, evet, bir şey. Daha şeffaf. Mesela adam diyecek ki abicim orada yazan fiyatlar böyle ama sonunda ben sana şunu geçireceğim diye başta anlatırsak okey. Bak buna varım ben. Keriz yerine konmuş hissetmek kötü bir şey hocam. Yani oturuyorsun
tabii,
masaya 10 kişi.
Oradaki miktar da çok önemli değil aslında.
Evet.
Yani çok büyük miktar bir para bir yerde verebilirsin.
Değil hocam,
onu bildiğin sürece
bilmen lazım.
Onu kabullenirsin. Ben
aynen
burada abi iyi para vereceğim.
Evet hocam.
Aldığın hizmeti de bilirsin ama öteki türlü sürprizler.
Evet, sürpriz olması, evet, bizim derdimiz o yani. Karşılıklı işletmelerle bunu çözebiliriz diye düşünüyorum hocam. Yeter ki kerizlenmeyelim, bizim derdimiz o kadar. Fenomen Türk'te bir akşamı daha noktaladık. Bir gün buradaydı, Atalar hocam buradaydı. Teşekkür ediyoruz sizlere. İyi ki varsınız.
Biz teşekkür ederiz.
Haftanın bu ilk gününde, bu melankolik ve sendromlu gününde insanlara seslerinizle iyi geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi gelmeye devam edeceğiz. Hafta içi her gün yaptığımız gibi yarın akşam da 18'den 20'ye buralarda olacağız. Bugünlük şarj bitti.
Murat Özsoy'la
şarj.